Ayrım 11, sayfa 131, Kahire olayı, Olen Steinhauer. John, birinci kısım. Sprey boyayla yazılmış karşılamada "Yeni Libya'ya hoş geldiniz" yazıyordu. Çünkü sınır nöbetçileri bir gece önce kaçmışlardı. Çöl yolunda yüklenmiş araçlar, el arabaları ve yorgun yüzlü yaya mülteciler acı içinde Mısır'a doğru yavaşça ilerliyordu. John güneşin altında bunca kilometre nasıl dayandıklarını merak etti. Yanık parmakları çöl rüzgarından çatlamış, bez çantalara, plastik torbalara, bantlarla yapıştırılmış kuru ve valizlere doldurulan eşyalarının altında iki büklüm, giysilerini, yiyeceklerini ve bebeklerini taşıyorlardı. Akdeniz'den uzak değillerdi ama araziye bakarak bunu anlamak güçtü. Her bebek çığlığı duyduğunda içi gidiyordu. Nasıl yürümeye devam ediyorlardı? Bunun içgüdüsel olduğunu tahmin ediyordu. İnsanın tehlikeden kaçma içgüdüsü onları harekete geçiriyordu. Bu açıklama yeterliydi. Danisha bir keresinde kaçma içgüdüsünün doğal olduğunu söylemişti. Bu iyiye işaretti. Tersi hastalık göstergesiydi. Boşanmanın nedeni bu değildi ama bunun da katkısı olmuştu. Peugeot'un kirli kaportasına yaslanmış, sivil savaştan kaçan sağlıklı insanların geldiği yöne doğru ilerlemeye hazırlanırken onu düşünmeye engel olamıyordu. Gene de baş döndürücü zamanlardı. Kahire'de kıyametin coşkusundan çılgına dönmüş bakışlarıyla mest olmuş genç yüzleri görmüştü. Dünya çok çabuk değişmişti. Birkaç ay önce Kuzey Afrika sokaklarındaki insanlar seslerini yükseltmeyi akıllarından bile geçirmezken, Aralık ayında bir cuma günü rüşvetçi polisler ve mantıksız bürokrasiden çılgına dönen Muhammed Buazizi adlı bir sokak satıcısı üzerine tiner dökerek kendini ateşe vermişti. Protestolar 23 yıldır iktidarda olan Başkan Bin Ali ülkeden kaçana kadar büyümüştü. Ardından Cezayir protesto ve ayaklanmaları, kısa bir süre sonra ise Lübnan gelmişti. John Mısır'daki ayaklanmaları yerinde izlemişti. Libyalılar da olanları izliyordu. Hüsnü Mübarek'in istifasından 5 gün sonra olaylar Bingazi'ye, Libya'nın ikinci büyük kentine sıçramıştı. Protestocular vurulup kaldırımlardan kaçırılmalarına karşın olaylar sürmüştü. Protestocular hükümetin mühimmat depolarını talan ederek savaşa başlamışlardı. Belli ki kaldırımlardaki kan tarihi durdurmaya yetmiyordu. Başka yerlerde de olaylar ateşleniyordu. Ürdün, Moritanya, Sudan, Umman, Yemen ve Suudi Arabistan. Suriye, Cibuti, Fas, Bahreyn, İran, Kuveyt ve her daim ateşler içindeki Irak. Meraklıları John'a bunun hayatta olmak için harika bir dönem olduğunu söylüyorlardı. Sınırın Mısır tarafında görev yapan Bedeviler bile pasaportlarını kontrol edip geçmelerini işaret ederken neşeliydiler. "Gazeteci misiniz? Öyle mi? İlerleyin, ilerleyin." Muhafaza memurları mülteci akını ve evlerine dönen Mısırlı işçilerden bunalmış olsalar da mutlulardı. John onlara bu hissi unutmayın demek istiyordu. Önümüzdeki hafta bunu ancak rüyanızda görürsünüz. 3 Mart gününe kadar Budapeşte'de bir Amerikalı diplomatın öldürülmesinden bir gün, öfke gününden 2 hafta sonra Libya'daki ölü sayısı, panik dolu haberler, anekdotlar ve Trablus'tan gelen güvenilmez resmi açıklamalara göre binleri geçmişti. Doğu asilerin elindeydi. Bingazi'de karargah kuran devrimci konseyler iyimserlikle yeni yerel hükümetler kurarken, Trablus ve batının büyük bir kısmı hala yeşil gömlek ve fular giyerek bağlılıklarını gösteren Kaddafi taraftarlarının elindeydi. Yeşil Kaddafi'nin rengiydi. Bir yerlerde bir bebek daha çığlık atıyordu. Kalabalıkta bebeği göremedi. O sabah Mersa Matruh'tan aldığı geniş siperlikli şapkasını düzeltirken serin çöl rüzgarının taşıdığı sigara dumanını kokladı. Dağınık gruplar halinde konuşan kirli ceketli, temiz gömlekli, urbalı ve yerel sarıklı adamları inceledi. Aileler kumun üzerinde korunaklı çemberler halinde çömelmiş otururken diğerleri Mısır sınır kapısına doğru uzanan uzun kuyruğa katılıyordu. Orada burada park edilmiş batı yapımı arabalar içecek tezgahlarının çevresinde serinliyor, ılık içecek ve sıcak çay takviyesi yapıyorlardı. Tezgahtan 3 metre kadar uzakta Cibril Aziz Bin Gazi'den gelen 3 adamla Arapça konuşuyordu. Cibril'i Kahire uyanmaya başlarken şafak sökmeden önce Semiramis Interkontinental'den almıştı. Daha önce tanışmamışlardı ama Langley'den gelen adam kısa bir tanışma faslıyla yetinmişti. Nihayetinde John yalnızca bir şofördü. Cibril 90'ların sonundan kalma Peugeot'larına binmeden önce burun kıvırdı. Yoğun trafikle boğuşarak uzun sahil yoluna girerlerken Cibril zamanının çoğunu akıllı telefonundan haritaları, haberleri, hava durumunu kontrol ederek ve arada bir Arapça konuşarak geçiriyordu. Şoförünün yalnızca yemek ısmarlayacak kadar Arapça anladığını bilmiyor muydu? John'un hiçbir fikri yoktu. Bildiği tek şey Kahire'den buraya uzun bir yol teptikleriydi. Mersa Matruh'da benzin doldurup bir sokak satıcısından kuzu tandır aldılar. John şapka satın alırken Cibril bir açık hava kafesinde kahve içmek için kırmızı beyaz poşulu kısa boylu bir adamla buluştu. Buluşmaları sona erdiğinde Cibril masaya biraz bozuk para bıraktı. Adamın elini sıktı ve başıyla John'a kendisiyle arabada buluşmasını işaret etti. Sessizlik içinde ilerlediler. John'un sormak istediği sorular vardı ama haddini biliyordu. Tek sorumluluğu bu adamı güvenli bir şekilde Sidra Körfezi'ndeki Ecdebiye'ye ulaştırmaktı. Oradan başka bir bağlantısı onu çatışmaların olduğu Brega'ya götürecekti. Bu kadarını John'a anlatmıştı. Sonra bu kadarını arada söylediği Arapça özel isimlerden çıkarmıştı. Cibril Trablus'a geçecekti. Libya'ya girdiklerinde John'un planı Tobruk'tan batıya doğru bir kavis çizerek yeşil kentler olan Dema, Ömer el Muhtar ve aşağıda Bingazi ve Ecdebiye'den geçen sahil yolunu takip etmekti. Bir sorun durumunda yardım alabilirlerdi ancak Cibril'in acelesi vardı. Tobruk'tan El Adam'a giden direkt ancak güvenilir olmayan çöl yolundan geçerek oradan 400 kilometrelik çoğunluğu kapsama alanı dışındaki çölden doğrudan Ecdebiye'ye geçmek için ısrar etti. Konuştukları ve anlaşmaya varamadıkları tek konu buydu. Cibril nihayet arabaya döndüğünde elinde kirli bir Kalaşnikov vardı. Beyaz gömleği temiz ve kuruydu ancak yüzünde birkaç günlük sakal vardı. Bir gün daha geçirse ve giysilerini değiştirse bu mültecilerden ayırt edilemeyecekti. John'a sahil yolundan gitmiyoruz dedi.
Bunu söyleme.
Tobruk'tan sonrası felaket zamanda geçemeyiz. John ne için zamanda diye sormak istedi ama diyecek bir şey yoktu. Karar verilmişti. John başıyla Kalaşnikov'u göster. Kaça mal oldu? Cibril silahı kaldırarak elinde çevirdi.
150.
Dolar mı?
Avro.
Kaç atıyor?
28.
Çalışıyor mu bari? Cibril silaha bakıp bir an için utanarak bu harika bir soru dedi.
John Peugeot'un etrafından dolanarak silahı aldı. Toplanmış sigara içen adamları geçip yolun karşısına kurak çöle geçti.
Cibril uzaktan takip ederek John'un namlunun arkasını temizlemesini, ardından şarjörü çıkartarak mermileri kontrol etmesini izledi. En azından bu John'un bilgi sahibi olduğu bir konuydu. Diz çökerek pozisyon alıp gezi ayarladı, silahı omzunda doğrulttu ve çölde yaklaşık 100 metre ilerideki ufak bir kayayı hedef aldı. Tek atış yaptı. Kayanın yaklaşık 2 metre sağında kumlar patladı. Arpacığı ayarlayarak tekrar ateş etti, bir kez daha kumlara isabet etti, bir kez daha ayarladı ve bu defa kaya parçalanarak havaya dağıldı. Tüfeği geri götürdü. Cibril'e yaklaşırken üzerindeki bakışları hissetti ve tüfeği verdi.
İyi görünüyor.
Bunu ben de yapabilirdim.
Ya suratında patlasaydı?
Sanmam. Senin güvenliğinden sorumluyum. Eğer ölecek olursan böyle aptalca bir şeyden olmamalı. Arada bir yolda kalan arabalara ve çocuklara ve kaçan keçilere el sallayarak Tobruk'a doğru ilerlerken John ne kadar oldu dedi.
Ne kadar oldu?
En son buraya gelişinden beri. Cibril hemen yanıtlamayınca John, Langley muhaliflerle konuşmak için acemi birini göndermez.
Cibril'in neden Libya'ya gittiği ona söylenmemişti. Ama Libya'daki durumun haline bakılınca bunu anlamak için dışişleri uzmanı olmaya gerek yoktu. Cibril bir an için düşündü. Belki kaytarmanın bir yolunu arıyordu ama 6 yıl dedi.
Bağlantıların hala duruyor mu?
Bazıları belki.
Belki mi? Büyük bir risk alıyorsun.
Cibril alt dudağını ısırdı. Sen küresel güvenliktensin değil mi? John başıydı onayladı. Birkaç haftalığına bir yere gönderilirsin, belki 1 yıl sonra eve dönersin.
Eğer şansım yaver giderse.
Ama asla daimi görevde değilsin.
Geçiciyim tabii.
O zaman bir grup insan bulup onlarla ilişki kurmadan ve yıllar içinde sadece senin bilgi alabilmek için kendi yaşamlarını riske atmaları için onları ikna etmenin nasıl bir şey olduğunu bilemezsin. Bir taşeron olarak John teşkilat elemanlarından bazı şeyleri anlayamayacağını çok duymuştu.
Benim de bir hayal gücüm var Cibril. Neden bana bunun nasıl olduğunu anlatmıyorsun?
Anlamazsın.
Onlara borçlusun. Bana bunu anlatmaya çalışıyorsun.
Evet John, sanırım bunu anlatmaya çalışıyorum.
Langley de bunu kabul etti öyle mi?
Cibril ilkin yanıtlamadı. John yolcusunun derin düşüncelere daldığını gördü. Bir eliyle Kalaşnikov'un namlusunu okşuyordu nihayet. Sanırım benim kendi kararlarımı verebileceğime güveniyorlar.
İşler sarpa sarınca böyle söyleyeceklerdir kendi kararlarını aldığını.
Cibril gözlerini kısarak batan güneşe baktı.
Yani birine borçluysan borçlusundur, bundan kaçış yok, en azından benim için. Kulağa kendini öldürtmenin hızlı bir yolu gibi geliyor.
Cibril sonunda adama patlamadan önce 4 saniye kadar bir sessizlik oldu.
Senin gibi lanet olası alaycı tipler her şeyi mahvederler. Her şeyi yıkmak yapmaktan daha kolay değil mi?
John alaycı bir şekilde öyle mi diye sordu.
Bir kez olsun yapıcı olmaya çalış, kendini zorlayabilirsin.
Buna ya da herhangi bir şeye yanıt vermeye gerek yoktu. Büro şefi Harry Walcott görevini net bir şekilde açıklamıştı. Yalnızca onu Ejdebiye'ye götür canlı ve bu konuda çeneni kapat. Sessizce üzerindeki Arapça yazı sprey boyayla kapatılmış bir tabela geçtiler. Özgür Libya'ya hoş geldiniz. İkisi de yazının neden İngilizce olduğu konusunda düşüncelerini sesli dile getirmediler. Ama John ikisinin de bunu düşündüğüne inanıyordu. En azından kendisi bunu düşünüyordu. İkinci kısım. Tobruk'tan önce yoldan saparak trafikten ve Akdeniz'den uzaklaşıp kıyıdaki yeşil bitki örtüsüyle vedalaştılar. Alçak, solgun ve uzayıp giden düzlükler hipnotize edici ve zaman zaman nefes kesiciydi. Arada sırada aksi yönden gelen arabalar hızla yanlarından geçtiler. Çoğu tıka basa adam doluydu. Biri tüfekli bedevilerle doluydu. Kimileri selam vermek için klakson çaldı. John süratini yaklaşık 100 kilometrede tutuyor, yola yuvarlanmış ya da itilmiş kayalara ve el yapımı bombalara dikkat ediyordu. Sessizlik sıkıcı bir hal aldıktan sonra,
''Oraya vardığında ne yapacağını biliyor musun?'' diye sordu.
''Kimleri arayacağımı biliyorum.'' dedi Cibril. ''Bazıları hala oralardadır.''
''Ve devrimin göbeğinde Amerika'nın kulağı olacaksın.''
''Daha neler?'' Cibril uzun burnunu kaşıdı. ''Bu beni aşıyor John. Langley ne düşünürse düşünsün bu teşkilatı da aşıyor. Teşkilatın doğru şeyi yanlış zamanda yapmak gibi kötü bir alışkanlığı var ve bu burada olmayacak.''
''Langley ne düşünüyor?''
Sessizlik oldu. John bir kez daha Cibril'e döndü ama yolcusu gözlerini yanlarında uzanan çöle dikmişti. Cibril'in Langley'in düşündüğü yalnızca tarih okyanusunda bir damla dediğini duydu. John bir açıklama istemeye gerek duymadı. Cibril nihayet döndüğünde ifadesi değişmişti.
''Bunların hepsi yeni, jeopolitik artık eskisi gibi olmayacak. Geçen sene yanımsıyor musun? İran'daki yeşil devrimi. Arap Baharı da yeşil 2.0 ve bu defa doğru yapıyorlar.''
John yeşil diye düşündü. Cibril devam etti.
''Ve onlar bizi davet etmediği sürece burada hiçbir işimiz yok.''
''O zaman neden hayatını riske atıyorsun?'' Cibril burnunu sıktı.
Amacımız John, istihbarat. Her şey konuşmayla başlar, saygını böyle gösterirsin.
Bunu söylerken sesinde bir aşağılama vardı ama John buna alışkındı. Çoğu teşkilat üyesinin taşeronları, silahlı taşra manyakları, gerçek hayatın sıkıcılığı, başarısız evlilikler ve başarısız hayatlar karşısında hayal kırıklığına uğramış, hafta sonu askerleri olarak gördüğünü bilecek kadar uzun süredir bu işin içindeydi. Haksız da sayılmazlardı. Ancak bu onlarda bir ön yargı halindeydi. Ama Cibril Aziz donuk ve çelişkiliydi. Libyalı muhaliflerle görüşmeye giden ilk teşkilat üyesi değildi. Öyleyse neden konuşup duruyordu? Tüm ülkenin kaderini belirleyecek kilit adam gibi davranıyordu.
Beni oraya ulaştır dedi Cibril. Düşünmen gereken tek şey bu.
Hayır değil, seni oradan tekrar çıkarmalıyım. Birkaç teneke bina geçtikten sonra kireçlaşı bir platodaki ufak bir çöl kasabası olan El Adam'a vardılar. Kasabanın güney ucuna gitselerdi bir zamanlar Nazilere karşı müttefik uçaklarının kalktığı Cemal Abdülnasır hava üssüne varırlardı. Ancak Cibril uçaklarla ilgilenmiyordu. John'u ufak toz içinde bir benzinciye yönlendirdi. Markası yoktu. Tabelasında herhangi bir petrol şirketinin logosu yoktu. İçeri girdiler, tezgaha dayandılar. Cibril benzinliğin müdürüyle sohbete başladı. Kendisi ve John için Nescafe ısmarladı. Kahveleri biterken içeri kum rengi cübbe giymiş, belinde eski bir tabanca olan uzun boylu, koyu tenli bir bedevi girdi. John gerildi. Kalaşnikovlarını arabada bırakmışlardı. Ama Cibril ayağa kalkarak selam diye seslenince bedevi hızla yanlarına geldi. İki adam sarıldılar. Hatta burunlarını birbirine değdirdiler. Belli ki eski dostlardı. Bedevi kocaman gülümseyince ağzı açılarak ön dişinin yerindeki boşluk gözüktü. Dışarı çıkarak John'u kötü kahvesiyle baş başa bıraktılar. Pencereden dışarıda yolun karşısında bir köpekle oynayan 5 yaşlarında iki çocuğu izlerken benzinlik müdürü geri gelerek gözlerini üzerine dikti. John da eliyle işaret ederek müdürün gıhray beh dediği tereyağlı bayat kurabiyelerden sipariş etti. Cibril elinde yaklaşık 30 santim boyunda deri kaplı bir defterle tek başına dönerek kahve, kurabiye ve benzinin parasını ödedi. Arabaya bindiklerinde defteri torpido gözüne koydu ve batıya, serin, açık çöle yöneldiler. Görebildikleri tek şey uzakta sıralanmış kum tepeleriydi. Bazı bölümleri kayan kumlarla kapanan yoldan körfezdeki Ecdebiye'ye ulaşmaları en az 3 saat alacaktı. Ama en azından John neden buradan gittiklerini anlıyordu. Cibril sahil yolundaki trafiği umursamamıştı. Yalnızca El Adam'daki bağlantısıyla buluşmak istemişti. Radyatörü düşükte çalıştırıyorlardı ancak bir süre sonra John motorun hararetinin yükseldiğini fark ederek radyatörü kapattı. Cibril torpido gözünü açarak bedevinin verdiği defteri çıkardı. Bunun bir ajanda olduğunu gördü. Elle ciltlenmiş basit bir defterdi. ''Benim için bir şey yapar mısın John?'' Sesindeki yargılayıcı ton kaybolmuştu. Söyle. Cibril işaret parmağıyla deftere vurdu. Eğer ölürsem bunu yok etmeni istiyorum. Eğer ölürsen onu büyükelçiliğe veririm.
Hayır, bana söz vermeni istiyorum. Yoksa beni hemen burada indirebilirsin. Eğer ölürsem bunu çöle götür ve yak.
John adama baktı. Ciddiydi. Bu nedir?
Yalnızca isimler. Ancak bu yanlış kişilerin eline düşerse defterde adı yazan herkes ölür.
Yanlış kişilerden kastın nedir?
Benim dışımdaki herkes.
Teşkilat da buna dahil mi?
Yalnızca kağıtları yak ve bunu hiç görmemiş ol. Bana söz verir misin?
Buna karşı çıkmanın bir anlamı yoktu. John söz verdi.
Eğer Cibril ölürse bu ölen bir adamın son arzusu olacaktı. Eğer hayatta kalırsa John yalan söylediğini bilerek kendini avutabilirdi. Eğer her ikisi de ölse o zaman zaten fark etmezdi. Cibril annen üzerine yemin et dedi.
Annem öldü.
Duraksadı. Çocuklarının üzerine yemin et. Çocuğun var mı?
Söz verdim Cibril. Bu yeterli.
Başıyla onaylayarak defteri torpido gözüne koymadan önce bir saniye duraksadı.
Bu yalnızca istihbarat değil dedi. John tabii ki değil diye bir kez daha onayladıysa da gene neden bahsettiğinden emin değildi. Cibril 1993'te babam Libya ordusunu devirmeye yönelik bir darbe girişiminin parçasıydı. Öncesinde beni, kız kardeşimi ve annemi Florida'daki akrabalarımızın yanında kalmaya göndermişti. Onunla bir sonraki konuşmamız telefonda oldu. Kapıda devrim muhafızlarının olduğunu söylüyordu. Bu bir metafor değildi. Telefonda bize veda ederken ofisinin kapısını yumrukladıklarını duyuyorduk. 15 yaşındaydım. Dışarıdan yardım alsaydı darbe başarıya ulaşabilirdi ama olmadı. Sonuç olarak babam işkence gördü ve Trablus'ta bir binanın bodrumunda kafası kesildi. Bunu da Florida'ya gelen bir Libya istihbarat servisi ajanının gösterdiği, babamın başı kesilmeden önce kesilmesi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflardan biliyorum. Buna söyleyecek bir şey yoktu. John da değişmeyen manzarayı izledi. Cibril, o durumda yardım edebilirdik çünkü darbenin başarısız olacağı belliydi. O zamandan beri her sene teşkilat Kaddafi'nin devrilmesi için muhaliflere yardım edebilirdi. Ancak bu sene durum farklı. Bu sene insanlar kalabalıklar halinde ayaklanıyorlar. Onları hiçbir şey durduramaz. Onlara silah sağlayabiliriz, yiyecek gönderebiliriz. Bu sene devrim onların ve yalnızca onların, bunu hak ediyorlar. John, görünüşe göre kılı kırk yarıyorsun dediyse de Cibril'in onun fikrini merak etmediğini merak etti. Bu ders niteliğinde bir konuşmaydı, diyalog değildi. Ağır bir sessizlik çöktü. Bir süre sonra baktığında pis pencereden dışarıyı izleyen Cibril'in ensesini gördü. John'un duyamadığı bir şey söyledi. Ne? Cibril ona döndü, yüzünde öfke yoktu. Buraya gelmeyeli 6 yıl oldu diyordum. Sonu iyi bitmemişti. Açığa çıktım ve bu defterdekilerden bazıları babam gibi öldürüldüler. Hatalar yaptım ve bu hatalar iyi insanların ölümüne neden oldu. Bunun tekrar etmesini istemiyorum. Duraksa yakacaksın değil mi? Yapacağımı söyledim. İyi. Cibril gözünü kırpıştırarak avuçlarıyla yüzünü ovuşturdu. Endişe ya da düş kırıklığı. Kısa bir süre sonra... ''Üzgünüm, bütün bunları duymana gerek yoktu.'' dedi. ''Sorun değil, güvenlik hatasıydı.'' ''Öyleydi ama John, yarın Kahire'ye dönmüş olacağım. Tüm bu konuşmayı unutmakla meşgul olacağım. Seni unutmakla meşgul olacağım.'' Cibril gülümsedi. ''Aslansın.'' Sonra özür dilemiş olmasına karşın daha da açılmaya devam etti. Ancak çöle gidişi üzerindeki sis perdesini aydınlatmadı. John'un ailesi hakkında sorular sordu ve boşanmanın dahil olmadığı birkaç gelişigüzel bilgiyi dinledikten sonra Özlem'le Baltimore'da tanıştığı kendi karısından İnaya'dan bahsetti. John'a karısının ailesinin berberi olduğunu söyledi. Zor insanlar dedi. Karısı ilk bebeklerine bir oğlan çocuğuna hamileydi. Bu gerçekten çok fazlaydı. Cibril Aziz adeta ölüme hazırlanırcasına güvenliği tamamen bir yana bırakmıştı. 11. ayrımın sonu. Sayfa 146.